Merhaba kıymetli arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. İlim başka, irfan başkadır. Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadeleden bu yana doğmuş, büyümüş, yaşamış, az çok tahsil görmüş olup da milli edebiyat akımının öncüsü, Türk hikayeciliğinin piri Ömer Seyfettin'in bir kitabını, hiç değilse bir iki hikayesini okumayan Türk insanı yok denecek kadar azdır. Ömer Seyfettin, başarılı hikayeciliğinin yanı sıra bazı konularda kuvvetli gözlemleri de olan bir Türk aydınıydı. Onun bu gözlemlerinden biri de Türk halkının okumamış bile olsa irfan sahibi olduğu, sağduyusuyla okumuşların bile kavrayamadığı bazı gerçekleri kavradığı yolundaydı. Bunu anlatmak için "Azizim, Türk halkı alim değildir ama ariftir" sözünü sık sık tekrarlardı. Ülkede birçok zorunlu ihtiyaç maddesinin sıkıntısının çekildiği, bazılarının karneye bağlandığı, bazılarının ise temelli yok olduğu Birinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında Ömer Seyfettin, Batı Anadolu vilayetlerinden birinde bir lisede öğretmendi. Bir gün öğretmenler odasına bir müjdeli haberle geldi. "Arkadaşlar gözünüz aydın, Avusturya Türkiye'ye vagonlar dolusu şeker gönderiyormuş." Bunun üzerine bütün öğretmenler "yaşasın, bundan sonra çayımızı kahvemizi adam gibi içeceğiz" diye sevinç çığlıkları attı. Ömer Seyfettin bu sahnenin hemen arkasından okulun baş hademesini öğretmenler odasına çağırdı ve herkesin huzurunda ona da "Hasan Efendi, haberin var mı? Avusturya bize vagonlar dolusu şeker gönderiyormuş" dedi. Hasan Efendi kendini toparlayıp terbiyeli bir edayla cevap verdi. "İnanmayın beyim, palavradır bunlar. Bu kıtlıkta Avusturya şeker bulsa kendi yer." Çığlık sırası Ömer Seyfettin'deydi. Ellerini çırparak şöyle diyordu: "Gördünüz mü arkadaşlar, ben boşuna demiyorum. Türk halkı alim değildir ama ariftir diye. Ben bir yalan uydurdum. Avusturya bize şeker gönderiyor dedim. Siz okumuşlar, hemen inandınız ama gördüğünüz gibi Hasan Efendi yutmadı. İşte Türk halkı birçok gerçeği böyle sağduyusuyla, irfanıyla hemen keşfetmiştir." Adaletin İnceliği. Komşu iki köyün ağasının çobanları meralarda sürülerini otlatırken karşılaşmışlar. Yarenlik etmişler, çoğu zaman da öğle yemeklerini birlikte yemişlerdir. Yemekleri de genel olarak pişmiş bütün yumurta, birkaç topak çocuk yumruğu büyüklüğünde keçi peyniri, mevsimine göre yaş veya kuru soğan ve ekmekten oluşurdu. Bir gün iki çoban öğle yemeklerini yemek için bir ağacın gölgesine oturdular. Azık torbalarını açıp o gün için sadece ekmek ve peynirden ibaret öğle yemeklerini yemeye başladılar. Tam bu sırada oradan geçmekte olan bir yabancı çobanlara selam verdi ve yemeklerini kendisiyle paylaşmalarını istedi. Yedeklerinin karşılığını para olarak ödeyeceğini söyledi. Çobanlar da kendilerinden beklendiği üzere hemen buyur ettiler. Doğrusu para filan da düşündükleri yoktu. O gün için çobanlardan birinin azığında 5 topak, diğerinin azığında ise 3 topak peynir vardı. Her peynir topağını 3'e böldüler, eşit şekilde paylaştılar. Ekmekleri de buna göre pay ettiler. Yabancı kişi yemekten sonra acele işi olduğunu, hemen yola çıkması gerektiğini söyledi ve yediklerine karşılık ortaya 8 lira bırakıp gitti. 5 topak peynirin sahibi olan çoban 8 liranın 5 lirasını kendi aldı, 3 lirasını ise 3 topak peynirin sahibi olan arkadaşına verdi. 3 topak peynirin sahibi olan çobansa "Misafirimiz olan adam bize parayı eşit olarak paylaşmamız için verdi. Sense buna uymuyorsun" diye itiraz etti. Diğeri ise "Hayır, o sahip olduğumuz peynire göre pay etmemiz için 8 lira verdi" dedi. Çobanlar parayı paylaşma konusunda anlaşamadılar ve olayı mahkemeye taşıdılar. Kadı efendi iki çobandan da olayın ayrıntılarını dinledikten sonra 3 topak peynirin sahibine 1 lira, 5 topak peynirin sahibine ise 7 lira verdi ve adaletin bunu gerektirdiğini söyledi. Gerçekten ilk bakışta insafa aykırı gibi görünen bu karar adaleti tam olarak yansıtıyordu. Çünkü her peynir topağını 3'er parçaya ayırınca 5 topak 15, 3 topak da 9 parçaya, toplam 24 parçaya ayrılmış oluyordu. Bundan 3 kişinin her birine 8'er parça düşmüş oluyordu. Buna göre yemeğe katılan yolcu 3 topak peynirden 1, 5 topak peynirdense 7 parça yemiş oluyordu. Hareket ve sağlık. Yüzyıllar önce Anadolu şehirlerinden birinde çok zengin olduğu kadar da boğazına düşkün, uyku saatleri hariç bütün gün bütün gece tıkınan bir adam yaşıyordu. Yaşı 40'larda olduğu halde çok daha yaşlı insanlar gibi halsiz, bitkin ve hareketsizdi. Buna bir de aşırı kilosu eklenince yaşayan bir ölü tablosu çiziyordu. Vücudunun şurasındaki burasındaki ağrılar, sızılarsa bu tablonun artısıydı. Şikayetleri için doktorlara görünmeye başladı. Doktorlar muayene ve incelemelerinde belirli bir hastalık adı koyamıyorlardı. Adamcağızın hareket etmeye, iki adım dahi atmaya takati yoktu. Sadece iştahı hep iyiydi ve bu nedenle durmadan atıştırıyordu. Kendi şehrindeki doktorlar bu adamın sorununa bir ad koyamadıkları için bir tedaviyi de uygulayamıyorlardı. Adam canının hiçbir şey yapmak istemeyişine, bir iş yapmak isteyince hemen yoruluvermesine, orasının burasının ağrımasına bir derman bulmayı çok istiyordu. Bildiği tanıdığı herkes kendisine çok iyi, çok bilgili doktor tavsiyelerinde bulunuyorlardı. Tavsiye edilen bu doktorlardan biri bu adamın oturduğu şehirden yaya yürüyüşle 10 günlük mesafedeydi. Anlatılanlara bakılırsa en iyi, en becerikli doktor buydu. Adam bu doktora görünmeye karar verdi ve vekil harcını, kahyasını bir ön görüşme yapmak için bu doktora gönderdi. Ne kadar para isterse verip bu doktoru ayağına getirmesini istedi. Vekil harç gittiği doktoru buldu ve efendisinin isteğini doktora bildirdi. Doktor bu isteğe olumlu cevap veremeyeceğini, tedavisi altındaki hastaların o şehirden ayrılması durumunda zarar göreceklerini ifade etti. Ama bu uzak şehirdeki hasta ayağına gelirse onu memnuniyetle tedavi edebileceğini, sağlığına kavuşturabileceğini söyledi. Kahya'dan hastanın durumuyla ilgili bütün bilgileri aldı, buna göre kendi kafasında bir isim de koydu, bu varlıklı adamın hastalığı tembellik ve hareketsizlikti. Kahya'ya şunu tembih etti: "Senin efendin şayet bana gelecek olursa sakın atla, arabayla gelmesin. Yürüyerek kimseden destek almadan gelirse ben ona daha iyi yardım ederim," dedi. Kahya bunları efendisine ulaştırdı. Efendi bu doktora mutlaka görünmek istiyordu. Doktor kendisine gelemeyeceğine göre kendisi ona ancak bir binek, at veya at arabasıyla gidebilirdi. Çünkü adım atmaya dahi gücü yoktu. Çaresiz şekilde doktorun şartına uydu ve yaya olarak gitmeye karar verdi. Her hazırlığını yaptı, yola koyuldu. Yanında adamları vardı ama onlardan hiçbir yardım görmeyecekti. Bir gün oflaya puflaya da olsa hep yürüdü. Akşam olunca bir handa konakladı. O gece daha önce olmadığı kadar rahat ve dinlendirici bir uykuymuştu. Ertesi gün kendine eşlik edenlerle birlikte erkenden kalktı. Kahvaltıdan sonra hemencecik yola koyuldu. Bir önceki günden daha rahat, daha çok yol aldı. Akşam olunca yine bir handa konakladılar. Üçüncü gün yine erkenden kalkıp hazırlandı. Gün doğmadan yola çıkıldı. Her geçen gün daha da çok yürümesine rağmen daha az yorgunluk hissediyordu. Ağrıları, sızıları iyice hafiflemişti. 10 günlük yolu bu şekilde kat ettikten sonra doktorun yaşadığı şehre vardıklarında adamın ne ağrısı, ne sızısı, ne de halsizlik şikayeti kalmıştı. Adam buna çok seviniyordu ama doktor acaba ne diyecekti? Şikayet edeceği bir şey yoktu. Keşke az çok ağrımsızım olsa, hareket zorluğum bulunsa diye içinden geçiriyordu. Bu kadar yol teptikten sonra doktora görünmeden geri dönmek de olmazdı. Geldiğinin ikinci günü doktorun muayenehanesine gitti. Kendisini tanıttıktan sonra doktor sormadan bütün olanı, biteni ve yolculuğun kendisine nasıl iyi geldiğini bir bir anlattı. Doktor bunların hepsini tahmin etmişti. Sözü çok uzatmadan hemen esasa girdi ve şöyle dedi. Azizim, senin bütün şikayetlerin, halsizliğin, ağrılığın, sızıların tembellikten, hareketsizlikten kaynaklanıyordu. Buna bir de sürekli tıkınman eklenince sen yaşayan bir ölü haline gelmiştin. Ama o 10 günlük yürüyüş sana sağlığını ve dinamizmini geri verdi. Bütün dertlerin anası hareketsizlik ve pis boğazlıktandır. Şimdi buradan dönerken de yürüyerek dön. Memleketinde de her gün düzenli bir şekilde birkaç saat çalışmalar yap, yemeğini düzenli öğünler halinde ve ölçülü ye. Öğün haricinde ise hiçbir şey yiyip içme. Kısa zamanda senin ilacının hareket ve az yemek olduğunu çok daha iyi anlayacaksın. Allah seni sağlıktan ayırmasın. Hadi bakalım, yolun açık olsun. Evet kıymetli arkadaşlar, hareketli ve bereketli güzel ömürler sizlerin olsun diyerek bu akşamki programımızı burada bitiriyoruz. Kıymetli arkadaşlar, YouTube'da oluşturduğumuz Mustafa Durmaz kanalımızda programımızın eski bölümleri yer almakta. Dinlemenizi tavsiye ediyorum ve hepinize sağlık saatler diliyorum. Hoşçakalın.